Ayrım 2. Fakat 46. gece gelince söze başlayarak. Konstantiniyye'nin hakimi Kral Afrodinyos'un armağanları arasında şunlar varmış. Rum kızları içinde en güzellerinden 50 bakire genç kız. Rum ellerinde en iyi şekilde yetiştirilmiş 50 delikanlı. Bu gençlerin her biri geniş yenli bol döküm urbalarla donanmış, bu urbalar renkli figürler ve tesiplerle süslenmiş olup, bellerinde eşit boyda olmayan biri diba, diğeri kadife iki etekliği tutan altın ve gümüş işlemeli kemerler varmış. Kulaklarındaki küpelere her biri 1000 altın değerinde inciler kakılıymış. Aynı şekilde kızlar da üzerlerinde bunlara eşit değerde, hesaplanamaz ihtişamda eşyalar taşıyorlarmış. En önemli iki armağan bunlarmış. Ama sayılan hediyelerin değerinden aşağı olmayan büyük zenginlikte başka armağanlar da varmış. Şah Ömer bunları mutlanarak kabul etmiş ve elçilere gereken her türlü rahatlığın sağlanmasını emretmiş. Sonra da Konstantiniyye kralı Afridonios'un yardım dileği üzerindeki görüşlerini almak üzere vezirlerini toplamış. Vezirlerin içinde herkesin saydığı ve sevdiği yaşlı biri varmış. Başvezir olan bu zatın ismi Dendan imiş. Başvezir Dendan, fikri sorulunca şunları söylemiş. Ey azametli sultanım! Gerçekte bu büyük Konstantiniyye'nin sahibi Kral Afridonios, Tanrı'nın ve dua ve barış ondan yana olası peygamberin yasalarına inanmaz bir imansızdır. Ve tebaası da inancı olmayan bir topluluktur. Bizden yardım istemelerine neden olan karşısındakiler de aynı şekilde kafir ve inançsızdırlar. Bundan dolayı onların meseleleri sadece kendilerini ilgilendirir. İman sahiplerini ilgilendirmez. Ama yine de Kral Afridonios'a dostluk göstermeni ve başlarında şanlı bir savaştan yeni dönmüş olan oğlun Şerkan olmak üzere kalabalık bir orduyu yardıma göndermeni öneririm. Sana önerdiğim bu görüş iki nedenle yerinde olacaktır. İlki, Rum kralının elçileriyle yollayıp kabul buyurmuş olduğun armağanlar. İkincisi de, bu küçük Kayseriye krallığından korkacak bir şeyimiz olmadığı gibi, Kral Afridonios'a düşmanını yenmede ve yardım ederek bu davranışınla büyük sonuçlara ulaşacağın ve zaferin gerçek sahibi olarak tanınmış olacağındır. O zaman Batı kralları senin dostluğunu arayacak ve her türden armağanlar ve olağanüstü hediyeler taşıyacak pek çok ulak göndereceklerdir. Sultan Ömer Ünneman, büyük vezirinin bu sözlerini işitince bunlardan çok hoşnut olmuş. Bu görüşleri tüm kalbiyle onaylamış ve ona hilat vererek, "Gerçekten bir şahın ilham vericisi ve danışmanı olarak çok değerlisin," diye iltifatta bulunmuş ve eklemiş. Ordunun başında da öncü olarak senin bulunman gerekir. Oğlum Şarkan'a gelince, o sadece gerideki kuvvetlere komuta edecektir. Bunun üzerine Şah Ömer, oğlu Şarkan'ı çağırtmış. Meseleyi ona da açmış. Kendisine elçilerin getirdiği haberi, başvezir Dendan'ın önerdiklerini ve kendi görüşünü bildirmiş. Ve hemen yola çıkma hazırlıklarının yapılmasını, orduyu oluştururken tüm ordu içinden askerlerin birer birer seçilmesini ve askere maaşlarıyla birlikte bahşişle dağıtılmasının unutulmamasını, böylece mahrumiyet ve yorgunluklara dayanıklı tüm donanımları sağlamış 10.000 atlıdan oluşmuş bir birlik meydana getirilmesini emretmiş. Şarkan, babası Ömer Ünneman'ın sözlerini saygıyla karşılamış ve hemen kalkarak erleri arasından donanımları yerinde 10.000 atlı ayırarak bunlara bol bol altın dağıttıktan sonra "Şimdi size 3 günlük bir istirahat ve özgürlük veriyorum," demiş. 10.000 atlı önünde yer öpüp iradesine boyun eğdiklerini açıkladıktan sonra cepleri dolu, yolculuk için hazırlanmak ve donanım düzmek üzere oradan ayrılmışlar. Bunun üzerine Şarkan, hazine kasalarının ve ordu yedek parçalarının ve silahlarının bulunduğu salona girmiş. Ve oradan üzerlerinde fil dişi ve abonaz kabzalarında yazılar bulunan altın savatlı en güzel silahları seçmiş. Ve kendi zevkine ve tercihine uygun gerekli her şeyi almış. Sonra sarayın ahırlarına doğru yollanmış. Burada firuze ile süslenmiş, altın ve ipekten mahfaza ve muskalar içinde soy kütükleri boyunlarında asılı, Arabistan'ın ve Necit'in en güzel atları bulunuyormuş. Buradan soyca en ünlü olan atları, kendisi içinde donu parlak, koyu duru gözleri, başında çiçek gibi duran toynakları iri, kuyruğu şahane biçimde kalkık, kulakları bir gazelinki kadar ince ve dik bir at seçmiş. Bu at, kudretli bir Arap kabile şeyhinin Şah Ömer-ün Neman'a armağanı imiş. Seklavi Cedran ırkından bir atmış bu. Seklavi Cedran, Arabistan'ın kuzey ve merkez kesiminden en güzel at neslinden biri. 3 günlük süre geçince asker kentin dışında düzenli biçimde toplanmış. Şah Ömer-ün Neman da Şarkan'a ve Büyük Vezir Dandan'a selametlik dilemek üzere oraya gelmiş. Önünde eğilip toprağı öpen Şarkan'a yaklaşmış, ona içi para dolu 7 sandık vermiş ve daima bilge vezir Dandan'a danışmaktan geri kalmamasını önermiş. Şarkan saygıyla dinleyip babasının dediğine uyacağını vaat etmiş. Vezir önünde yer öperek ona "Duyduk ve itaat ettik" diye yanıt vermiş. Sonra Şarkan, Şah'ın ve vezirin önünde Seklavi Cedran soyundan atına binmiş ve önünden ordusunun başlıca komutanlarının ve 10.000 atlının geçişini izlemiş. Sonra Şah Ömer-ün Neman'ın elini öpmüş. Sonra vezirin eşliğinde atını 4 nal sürmüş. İlerlenilmiş, savaş davulları, zurna ve boru sesleri arasında yola çıkılmış. Başlarında sancaklar ve birliklerin nişaneleri yükseliyor, sancaklar rüzgara karşı dalgalanıyormuş. Rum elçilerin yol gösterdiği ordu, yürüyüşe geçip böylece bütün gün yol almış. Aynı şekilde ertesi gün ve daha ertesi günlerde yol alarak 5 günü doldurmuşlar. Sadece geceleri durup dinlenerek aldıkları yolun sonunda, fısıldayan sularla ve ormanlarla kaplı geniş bir vadiye ulaşmışlar. Gece vakti olduğundan Şarkan kamp kurulmasını emretmiş ve burada 3 gün dinleneceğini bildirmiş. Attan inilmiş, çadırlar kurulmuş, herkes sağa sola dağılmış. Vezir Dandan otağını vadinin tam ortasına kurdurmuş. Hemen yöresinde de Konstantiniye kralı Afidonios'un elçilerinin çadırları yer alıyormuş. Şarkan'a gelince tüm askerlerinin dağılmasını beklemiş. Muhafızlarına da kendisini yalnız bırakmalarını emretmiş ve Vezir Dandan'ın yanına gitmelerini söylemiş. Sonra atına binerek dizginlerini serbest bırakmış. Ağır ağır yol alırken vadiyi kendince tanımak, böylece babasının dost düşman Rum ülkelerine yaklaşırken her türlü güvenceyi almasını titizlikle öneren öğütlerini uygulamaya sokmak istiyormuş. Böylece gecenin 1/4 gecesiye kadar atının sırtından inmeyerek yol alıp vadinin yöresini dolaşmış. O sırada göz kapaklarına uykunun ağırlığı çökmüş. 4 nal at sürmenin olanaksızlığı içinde daha önceleri yaptığı gibi kendi bildiğince yol alan atının sırtında ilerlemeyi sürdürmüş. Böylece at gece yarısına kadar yol almış ve birdenbire tenha bir ağaçlıkta durmuş ve toynaklarını şiddetle yere vurmuş. Şarkan uyanmış ve kendisinin o sırada ayın aydınlattığı ormanlık bir yerde bulunduğunu görmüş. Şarkan böylesine tenha bir yerde bulunmasından çok heyecanlanmış. Ancak imanı kuvvetlendiren, "Yüce Tanrı'dan daha kudretli ve güçlü varlık yoktur" sözlerini yüksek sesle haykırmaktan da geri kalmamış. Ve birdenbire, mucize yaratan mehtabın aydınlattığı ormanın ağaçsız bir bölümünde ruhunun sükunet bulduğunu ve ormanın vahşi hayvanlarından korkmadığını hissetmiş. Mehtap burasını öylesine aydınlatıyormuş ki sanki cennetin meydanlarından birinde sanmış Şarkan kendini. Ve de hemen yanı başında harika bir sesin tatlı sözlerini ve gülüşlerini duymuş. İnsanoğlu bu sesleri işitmekle ince bir şehvet içinde kaybolmak ve o dudaklardan dökülen arzuyu içerek ölmek çılgınlığına kendini kaptırıyormuş. Bunun üzerine Şarkan atından sıçrayarak yere atlamış ve bu seslerin sahibini arayıp bulmak üzere ormana dalmış ve neşeli bir coşkuyla akan ve şarkı söyleyen bir ırmağın beyaz kıyısına ulaşıncaya kadar yürümüş. Irmağın bu kıyısına kuşların doğal sesleri ve gazellerin iç bayıltan initileri ve tüm hayvanların tek ağızdan konuşmaları yanıt veriyormuş. Ve bunların hepsi birden neşe dolu bir şarkıya dönüşüyormuş. ve o mevkide şairin tanımladığı şekilde çiçek ve bitkilerle doluymuş. Çiçekler renklenmese toprak güzel olur muydu? Çiçeklerle evlenip yan yana yatmasaydı su güzelleşir miydi? Toprağı yaratan ve onu çiçeklerle ve sularla donatana şükürler olsun. Ve de seni yeryüzünün çiçekleri ve sularının yanına ulaştırana. Ve Şarkan bakıp karşı kıyıda havaya yükselmiş, yüksek kulesiyle insanı etkileyen, belirgin beyaz bir manastırın ay ışığında aydınlanan duvarını görmüş. Bu manastır ayaklarını ırmağın akan sularında serinletiyor ve önünde ortalarındaki 11.sine çevreleyen 10 kadını barındıran bir çimenlik uzanıyormuş. Bu 10 kadın ay kadar parlak ve güzel, giysileri de hafif, geniş ve hoşmuş. Hepsi de bakire ve baş döndürücüymiş. Tıpkı şairin şu dizelerde tanımladığı gibi. Ay ışıldadı ve işte çimenler de ışıldadı. El dokunmamış bedenlerinin beyazlığıyla saf ve bembeyaz genç kızlar raks ederlerken çimenler irkildi ve titredi. Doğaüstü güzel kızlar ince kıvrak bedenleri salınıp yumuşak ve ahenkli yürürlerken çimenler irkildi ve titredi. Ve dağınık saçları bağ kütüğünde sarkan üzüm salkımları gibi omuzlarına düşüyordu. Sarışın ve esmer. Tıpkı sarı ve kara üzüm salkımları gibi. Ah bu güzelim saçlar. Çekici, baştan çıkarıcı kızlar. Ve gözleriniz, gözlerinizin ateşi. Gözlerinizin okları beni bağrımdan vurdu, öldürdü. 10 beyaz esirenin çevrelediği genç kıza gelince, tıpkı ayın 14'ü gibiydi. Sanki çimenliği o aydınlatıyordu. Kaşları şahane bir yay gibi gerilmiş, alınları sabahın ilk ışıkları gibi aydınlık, kirpikleri ince bir kadife gibi göz kapaklarını çevreliyor. Saçları şakaklarında nefis bir kıvrımla bükülüyormuş. Nitelikleri şairin şu dizelerde tanımladığı üstünlükteymiş. Gururla bana baktı. Ne kadar hayranlık uyandırıcı bakışlardı onlar. Boyu dimdik ve sert. Ey dik ve sert olan mızraklar, şaşkına dönüp onun önünde eğilin. İlerledi ve işte, yanakları, yanaklarının pembe çiçekleri. Ben onların tatlılığını ve tüm yumuşaklığını bilirim. İşte saçları, saf alnının üzerine yayılan bukleleriyle, gündüzün sükutunda dinlenen gecenin kanadı gibi. Ve işte Şarkan'ın sesini duyduğu bu kızmış. Ve şimdi gülerek konuşuyor ve yöresindeki genç esirelere ''Mesih aşkına, küçük utanmazlar, siz ne yapıyorsunuz bakayım orada? Yaptığınız hoş değil, hatta korkunç. İçinizden biri bir daha böyle bir şey yaparsa onu kemeriyle bağlayıp popolarını döveceğim.'' diyormuş. Sonra da gülüp ''Bakın kızlar, içinizden hanginiz beni yenebilir? Hanginiz ay batıp gün doğmadan gelip benimle görüşecek?'' diye sormuş. Bunun üzerine genç kızlardan biri ayağa kalkmış ve hanımıyla güreşmek istemiş. Ama kız onu hemen yere devirmiş. Sonra bir ikinci ve bir üçüncü ve de hepsini. Genç kız galip olarak ve galipliğin ödülü olarak genç kızlara ne isterse onu yapabilecek durumda iken, birdenbire ormandan yaşlı bir kadın çıkıp, güreşen genç kızların oluşturduğu topluluğa yaklaşmış. Ve galip genç kıza dönerek ona, ''Ey sapık inançsız, sen bu genç kızlarla ne uğraşıyorsun? Bu narin genç kızları yere çalarak parlak bir zafer kazandığını mı sanıyorsun? Gerçekten dövüşmeyi biliyorsan işte ben karşında duruyorum. Yaşlıyım ama hala da seni yenebilirim. Hadi gel dövüşelim.'' demiş. Bunu duyan genç kız, çok kızmasına karşın kendini tutarak gülmüş ve yaşlı kadına, ''Ey felaketler anası, doğru mu söylüyorsun? Sen benimle gerçekten dövüşmek mi istiyorsun? Yoksa şaka mı ediyorsun?'' diye sormuş. Yaşlı kadın, ''Kesinlikle, ben çok ciddiyim.'' diye yanıtlamış. Anlatısının burasında Şehrazat, günün doğmak üzere olduğunu görerek susmuş. Ama 47. gece olunca yeniden söze başlamış. ''İşittim ki ey bahtı güzel şahım, yaşlı felaketler anası, kesinlikle çok ciddiyim deyince genç kız ona, ey felaketler anası, eğer gerçekten dövüşecek gücün varsa kolum seni deneyecektir diye cevap vermiş. Ve bunu söyler söylemez hiddetten bir kirpi gibi tüyleri diken diken olan yaşlı kadına doğru fırlamış. Yaşlı kadın ona, Mesih aşkına tamamıyla soyunmadan dövüşemeyiz diye seslenmiş. Ve yaşlı sefil kadın çabucak tüm giysilerinden soyunmuş. Hatta donunu da çıkarmış. Ve böylece tüm çirkinliğini sergilemiş. Ve siyah beyaz lekeli bir yılana dönüşmüş. Sonra da genç kıza dönerek, benim gibi yapmak için ne bekliyorsun diye sormuş. Bunun üzerine genç kız, yavaş yavaş gevşemiş ve zarif bir edayla birer birer giysilerini çıkarmış. En sonra da lekesiz ipekten donunu çıkarmış. Bunun üzerine mermerden dökülmüş gibi bacakları tüm göz kamaştırıcılığı içinde belirmiş. Bunların hemen yukarısında sütten ve kristalden yapılmış gibi iki tepecik olanca tatlılığı, parlaklığı, yuvarlaklığı ile belirmiş. Pembe bir çukuru olan ve lale tarhı gibi bir karın, ikiz narlar gibi bağrında yer etmiş ve uçları iki gonca ile taçlandırılmış şahane göğüsler belirmiş. Ve birdenbire iki dövüşçü eğilerek güreşe başlamışlar. Bütün bunlar olup biterken Şarkan, bir yandan yaşlı kadının çirkinliğine gülüyor, öte yandan da uyumlu bedeniyle genç kızın güzelliğine bakıyormuş. Ve de başını göğe kaldırarak genç kızın yaşlı kadını yenmesi için Tanrı'ya bütün kalbiyle yakarıyormuş. Ve işte ilk karşılaşmada genç dövüşçü hamleden sıyrılarak geriden yaşlı kadının boynunu sol koluyla sarmış ve sağ elini de bacaklarının arasına sokarak onu yukarı kaldırmış. Ve yere ayaklarının ucuna fırlatmış. Yaşlı kadın sırt üstü yere düşünce kıvranmaya başlamış. Bacakları havaya kalktığı için gülünesi bir iğrençlikle tüylü ve gizli yerleri tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkmış. Bunun üzerine yaşlı kadın iki şiddetli yellenme koparmış. Birisi yerden toz bulutu kaldırmış, öteki de dumanlı bir sütün halinde göğe yükselmiş. Ve yukarıda ay tüm sahneyi aydınlatmış. Bunu gören ve duyan Şarkan pek çok gülmüş ama gülüşünün şiddetiyle yere düşmüş. Sonra doğrularak kendi kendine, gerçekten bu kadın felaketler anası adına çok layıkmış ve bu kadın anladığıma göre galip genç kız ile öteki kızlar gibi Hristiyan olacak demiş. Sonra dövüşün yapıldığı yere bir daha yaklaşmış ve genç kızın yaşlı kadının çıplak bedenine ince ipek bir örtü fırlattığını ve giysileriyle yeniden donanmasına yardım ettiğini görmüş. Bir yandan da kız ona, "Oh efendim, ne olur beni bağışla. Seninle güreş ettimse bunu sırf senin önerini geri çevirmemek için yaptım. Ama ondan sonra olanlar benim hatam değil. Eğer düştünse elimden kaydığın içindir. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki hiçbir yerinde incinme yok," diyormuş. Ama yaşlı kadın hiçbir yanıt vermemiş ve şaşkınlıkla dolu, acele oradan uzaklaşmış ve manastırda kaybolmuş. Ve çimenlikte hanımlarını çevrilemiş genç kız topluluğundan başka kimseler kalmamış. Şarkan da içinden, bahtın gereği ne olursa olsun her zaman bir şeye yaradığı görülmüştür. Atımda uyuyup kalmak, sonra da burada uyanmak bahtımda varmış. Bu da benim hayrıma oldu. Çünkü kasları mükemmel bu güreşçi kız ve daha az baş döndürücü olmayan 10 arkadaşı arzumun çimenliğini ateşe verdiler demiş ve Seglavi Cedran adına atlayarak onu çimenliğe doğru sürmüş. Elinde de kınından sıyırdığı kılıcı varmış. At usta elden atılmış bir ok gibi fırlamış ve Şarkan çimenliğe ulaşır ulaşmaz Allahu Ekber diye haykırmış. Bunu gören genç kız şiddetle ayağa fırlamış, ırmağın 6 kuluş derinliğindeki kıyısına koşmuş ve kıvrak bir atla karşı kıyıya geçmiş. İki ayağı üstünde dikilmiş, yüksek ama ince bir sesle, "Sen kimsin? Gelip kendi başımıza eğlenirken bizi tedirgin ettin ve de sanki karşında askerler varmış gibi kılıcını sıyırmış bize saldırıyorsun. Söyle bize nereden gelip nereye gidiyorsun ve söylediklerin gerçek olsun. Çünkü yalan söylemen sana zarar getirebilir. Ve de bil ki Sağlam olarak kurtulman çok kuşkulu olan bir yerde bulunuyorsun. Çünkü bir çığlık atmam, yardımımıza başlarında komutanlarıyla 4000 Hristiyan savaşçısının gelmesine neden olabilir. Böylece ne istediğini söyle bize. Şayet sırf ormanda kaybolmuş biriysen, sana yolunu gösteririz. Konuş bakalım demiş. Şarkan, güzel dövüşçünün sözlerini duyunca ona, ben yabancının biri, Müslümanlar içinde bir Müslümanım. Yolumu falan şaşırmış değilim. Aksine bu gece ay ışığında sadece arzumun ateşini söndürmeye yarayacak bir kadın arıyorum. Ve işte 10 genç esire ki işimi görür ve ateşimi söndürür. Ve eğer memnun olurlarsa onları yanımda dostlarıma götürürüm demiş. Bunu duyan genç kız ona, küstah asker, bil ki üzerinde konuştuğun yer henüz senin ellerine geçmiş değil. Ve de zaten senin asıl arzun bu değil. Bence sen yalan söylüyorsun demiş. O da, ey hanımım, sadece Allah'a bağlılıkla yetinen ve başkaca hiçbir arzusu olmayan kişi mutludur. Sizce öyle mi diye yanıt vermiş. Kız da, Mesih aşkına, savaşçıları çağırıp seni onlara yakalatsam iyi olacak. Ama ben yabancılarla, özellikle genç ve çekici oldukları zaman uyuşmayı severim. Sen arzularının çimenliğinden söz ettin. Peki, ben razı oluyorum. Şu koşulla ki, atından inecek ve kendi inancına göre bize karşı silahlarını kullanmadan benimle dövüşmeye razı olduğuna dair yemin edeceksin. Eğer beni yere yıkabilirsen, ben ve bu genç kızlar senin olacağız. Hatta beni de atının terkisini alarak götürebilirsin. Ama sen yenilirsen, sen benim emirlerime boyun eğen bir esir olacaksın. Kendi dinince yemin et bakalım demiş. Ve Şarkan kendi kendine şöyle düşünmüş. Bu kız benim gücümün derecesini bilmediğine göre dövüş eşit koşullarda olacak mı acaba? Sonra da genç kıza. Sana söz veriyorum ki, ey genç kız, silahlarıma asla dokunmayacağım. Ve seninle ancak senin istediğin koşullarda dövüşeceğim. Şayet yenilirsem kurtarmalığımı saklayacak yeter param var. Ama eğer yenersem sana sahip olacağım. Krallara layık bir ganimetsin sen. Bunu sana Tanrı'nın duası ve barışı üzerine, olası peygamberimizin şanı üzerine yemin ediyorum demiş. Genç kız da ona, bedenlere ruhları üfleyen ve insanoğlunun yasalarına boyun eğdiren adına da yemin et demiş. Şarkan da kızın istediği yemini etmiş. Genç kız bunun üzerine hızını alarak kıvrak bir sıçlayışla ırmağın öteki kıyısına geçmiş ve çimenlik yakınındaki kıyıya gelerek kahkahalar atarak Şarkan'a, efendim, senin gittiğini görmekle gerçekten üzüleceğim. Fakat senin iyiliğin için söylüyorum. Çek git. Çünkü sabah yaklaşıyor. Savaşçılar gelecek, sen de ellerine düşeceksin. Sen ki benim kadınlarımın bir tekinin karşısında tutunamazken, savaşçılarıma nasıl dayanabilirsin demiş. Bu sözleri söyledikten sonra güreşçi kız, sözünü ettiği güreşe girişmeksizin, manastır doğrultusunda uzaklaşmaya başlamış. Bunu gören Şarkan, şaşkınlığın son sınırına ulaşmış ve genç kızı alıkoymak umuduyla ona, ''Ey hanımım, istersen benimle güreşmekten vazgeçebilirsin. Ama lütfen uzaklaşıp beni burada kendi başıma bırakma. Ben ki yüreği üzgün bir yabancıyım.'' demiş. Kız da gülerek ona, ''Peki ne istiyorsun sen ey genç yabancı? Konuş, dileğin yerine getirilecektir.'' demiş. Şarkan da, toprağına ayak bastıktan sonra misafirliğinin sofrasını bana açmadan uzaklaşacak mısın diye sormuş. Ben ki ancak senin esirlerinin arasında bir esirim demiş sonra da. Kız da gülümsemesini sürdürerek, gerçeği söylüyorsun ey genç yabancı. Konukseverliği reddetmek için yüreği katı ve cömertlikten nasibi olmamak gerekir. Öyleyse lütfen efendim benim çağrımı kabul et. Yerin başımın gözümün üstünde olacaktır. Yeniden ata bin ve ırmağı izleyerek benden yana gel. Şu andan başlayarak benim konuğumsun diye yanıt vermiş. Bunu duyan Şarkan neşeyle dolmuş ve atına binerek genç kızın yanına gelmiş. Ve kızları izleyerek hep birlikte söğüt ağacından yapılmış ve manastırın cümle kapısı ile ırmak arasında bulunan ve zincirlerle makaralarla indirilip kaldırılan bir çekme köprüye ulaşmışlar. Bunun üzerine Şarkan attan inmiş. Genç kız da yanındaki kızlardan birini çağırarak ona Rum diliyle atı al ve ahıra götür, ona çok iyi bakmalarını da tembih et demiş. Bunun üzerine Şarkan genç kıza, ey güzeller sultanı, Şimdi benim için kutsal bir şeyken iki kat kutsal bir şey oldun. Güzelliğim ve konukseverliğim bakımından. Daha fazla ilerlemeden geri dönüp Müslüman ülkelerine, benim kentim Bağdat'a gitmek üzere bana eşlik etmek ister misin? Orada birçok harika şey ve yiğit dövüşçüler göreceksin. Ve benim kim olduğumu öğreneceksin. Gel, genç Hristiyan, Bağdat'a gidelim demiş. Şarkan'ın bu sözlerini duyan güzel kız ona, Mesih aşkına, ben seni aklı başında biri sanıyordum genç adam. Oysa sen beni buralardan kaçırmak istiyorsun. Hem de Bağdat'a götürmek üzere. Orada yılın aylarına ve günlerine göre düzenlenmiş, 12 sarayda oturan 360 cariyesini yatağına çeken müthiş Ömer'ün Neman'ın ellerine düşeyim diye. Ve de sonradan terk edilmek üzere yılda bir kez onun arzularına boyun eğeyim diye. Ve de gençliğimi böylece harcasın diye, öyle mi? Siz Müslümanların kabul ettiği görenekler bunlar. Boşuna böyle konuşup da beni kandırmaya çalışma. Sen kişi olarak ordularının topraklarımızda olduğunu bildiğim Şah Ömer-i Neman'ın oğlu Şarkan da olsan sana kulak asmam. Gerçekte başlarında Şarkan ve Vezir Deda'nın bulunduğu 10.000 Bağdatlı atlının Konstantiniye kralı Afridonyos'un ordusuna kavuşmak üzere şu anda sınırlarımızı geçmekte olduğunu biliyorum. Eğer isteseydim kendi başıma karargahlarına gider ve kendi ellerimle Şarkan'ı ve Vezir Deda'nı öldürürdüm. Çünkü bunlar bizim düşmanlarımızdır. Ve sen şimdi benimle birlikte gel ey yabancı demiş. Anlatısının bu anında Şehrazat sabahın ışıldadığını görmüş ve yavaşça susmuş. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.